Ayrım 6.
Öte yandan doğrudan doğruya saygıdeğer Ivan Fedorovich ile ilgili bir söylenti her geçen gün biraz daha doğrulanıyordu. İlk bakışta bu söylenti baştan başa bir saçmalık gibi görünüyordu. Ivan Fedorovich gibi yaşını başına almış, olgun, deneyimli bir hayat adamının Nastasya Filipovna'ya aşık olması. Hem de bunun geçici bir heves olmaktan çıkıp neredeyse bir tutku halini alması. Ivan Fedorovich'in ne gibi bir umuda bel bağladığını anlamak güçtü. Belki doğrudan doğruya Ganya'nın yardımını umuyordu. Totski, generale Ganya arasında gizlice yapılmış bir anlaşmanın varlığından kuşkulanıyordu. Yaş ilerledikçe aşırı tutkuların insanları körleştirdiği, olmadık umutlarla kapılar çaldırdığı, ne kadar parlak zeka sahibi olursa olsun, akılsızca çocukluklar bile yaptırdığı herkesçe bilinen gerçeklerdi. Generalin Nastasya Filipovna'ya yaş günü armağanı olarak son derece pahalı ve güzel bir inci gerdanlık hazırladığı söyleniyordu. General Nastasya Filipovna'nın gözü tok bir kadın olduğunu bildiği halde bu armağan üzerinde özellikle duruyordu. Bütün gücüyle kendini tutmaya çalışmasına karşın yaş gününden önce sanki bir sinir krizi içinde gibiydi. İnci gerdanlık konusu generalin karısının da kulağına gitmişti. Kocasının uçarılıkları Lizaveta Prokofievna için yeni bir şey değildi. Üstelik buna eni konu alışmıştı ama bu öyle her zaman ele geçecek bir fırsat değildi. İnci gerdanlık konusuyla hemen ilgilendi. General bunun tam zamanında farkına vardı. Gerçekten karısı daha bir gün önce bu konuda bazı işkillendirici sözler etmişti. Adamcağız tam bir yüzleştirmeden çekiniyordu. Öykümüzün başladığı sabah generalin ailesiyle kahvaltı etmeye gitmek istemeyişinin nedeni buydu. Prensin gelişinden önce işlerini bahane edip kahvaltıyı atlatmaya karar vermişti. General için kaçınmak bazen doğrudan doğruya kaçmak anlamına gelirdi. Hiç olmazsa o günü, özellikle o akşamı üzüntüsüz geçirmek istiyordu. İşte prens tam o anda çıka geldi. General karısının odasına girerken Hızır gönderdi diye düşündü. 5. Generalin karısı soy konusunda pek duyarlıydı. Bu bakımdan daha önceden de duyduğu son Prens Mishkin'in beceriksiz budalanın biri olduğunu, yoksulluk içinde bulunup yardım dilendiğini işitmesi herhalde hoş kaçmayacaktı. General hem ilgi uyandırmak hem de dikkati başka konuya çekerek inci gerdanlık işini unutturmak istiyordu. En etkili sözlerle konuşmaya karar vermişti. Generalin karısı olağanüstü durumlarda hep gözlerini açar, gövdesini geriye doğru atarak gözlerini ileri dikerdi. İrice, kocasıyla aynı yaşta, kırçıl, koyu renk saçları, gürlüğünü hala kaybetmemiş bir kadındı. Kemerli bir burnu, solgun, içe batık yanakları, ince, kıvrık dudakları, geriye doğru yatık, dar bir alnı vardı. Gri gözlerinde arada bir hiç beklenmedik anlamlar dolaşırdı. Bir zamanlar bakışlarının çok etkili olduğu inancına saplanmış, bu inancını da hiçbir zaman yitirmemişti. Kabul mü edeyim? Şimdi, hemen mi kabul edeyim yani? Generalin karısı gözlerini bütün şiddetiyle önünde yılışıp duran kocasına dikti. Aman canım, onu görmeyi istersin diye düşünmüştüm. Öyle törene falan gerek yok. Bir çocuktan farksız, son derece de zavallı. Bir takım hastalıkları varmış, trenden de daha yeni inmiş. Giyinişi Almanlara benziyor. Pek garip, cebinde meteliği yok. Dokunsan ağlayacak. Eline bir 25'lik tutuşturdum. Dairede bir katiplik ayarlamaya çalışacağım. Sizden rica ederim bayanlar, bir şeyler ikram edin. Herhalde karnı aç olacak. Generalin karısı aynı tavırla devam etti. Şaşırtmayın beni Allah aşkına. Açlık, hastalık nöbetleri, nedir bütün bunlar? Yok, nöbetler öyle sık sık gelmiyor. Kendisi de çocuk gibi zaten. Gene de iyi bir eğitim gördüğü belli. Kızlarına dönerek, bayanlar, sizden bir şey rica edecektim, dedi. Onu bir sınavdan geçirsenize, hangi alanda yeteneği olduğunu öğrenelim. Generalin karısı şaşkınlığından gözlerini iri iri açarak bir kocasına bir kızlarına baktı. Sınav mı? Diye heceleri uzata uzata sordu. Aman canım, hemen bir anlam çıkarmaya kalkışma. Ben iyilik olsun diye adamcağızı evimize kabul etmek isterdim. İsviçre'den gelen birini, evimize mi? İsviçre'nin buna neden engel olacağını anlayamadım. Gene de nasıl istersen, dediğim gibi, aynı soyadını taşıyorsunuz. Belki de akraba çıkarsınız. Yatacak yeri bile olmayan bir adam. Seni ilgilendirir diye düşünmüştüm. Büyük kız Alexandra, Neden olmasın maman, dedi. Madem teklifsiz görüşmek olanağı var, zaten adamcağız ne kadar uzaklardan gelmiş, açtır. Karnını doyuralım, üstelik yatacak yeri de yok. Hem de tam anlamıyla çocuk. Körebe oynarız onunla. Körebe mi? O da nesi? Anglae öfkeyle annesinin sözünü kesti. Aman maman, bırakın şu yapmacıkları. Adelaide dayanamayarak bol kahkahalarından birini attı. Anglae, çağırın onu papa, maman izin veriyor diye kararını bildirdi. General zile basarak prensi çağırmalarını söyledi. Generalin karısı, ama bir koşulla, dedi. Sofrada boynuna peçete bağlasın mutlaka. Fedor'u ya da Mavra'yı da çağırın. Arkasında durup göz kulak olsun. Nöbet gelince sakin mi acaba? Çevresindekilere saldırmasın sakın. Yok canım, çok terbiyeli bir adam. Halleri, tavırları son derece sevimli. Bazen aşırı şekilde sade bile. Hah, işte kendisi. Buyurun, tanıtayım. Soyunun son kişisi, Prens Mışkin. Soyadlarınız aynı. Belki de akraba olursunuz. Lütfen kabul ve iltifat buyurun prens. Hanımlar kahvaltı edecekler. Siz de şeref verin lütfen. Ben izin istiyorum. Nasıl geç kaldım sormayın. O kadar da çok işim var ki. Karısı gururla, acelenizin nedeni belli, dedi. Evet canım, acelem var. İyice geç kaldım. Mestames, siz de albümlerinizi verin de prens bir şeyler yazsın. Dipnot, Mestames, bayanlar. Eşsiz bir hattat doğrusu. Bana eski yazıyla işte Rahip Pafnuti imzasını attı diye öyle bir yazı yazdı ki. Hadi hoşça kalın. Generalin karısı telaşla ve değişmeyen öfkesiyle kaçan kocasının arkasından ne Pafnuti'yi ne rahibi diye bağırdı. Dursanıza bir dakika, nereye böyle? O Pafnuti de kimmiş? Eski çağlarda yaşamış bir rahip canım. Ben konta gidiyorum. Uzun süredir bekliyor beni. Kendisi çağırdı. Hoşça kalın prens. General hızlı adımlarla uzaklaştı. Lizaveta Prokofievna sert sert, hangi konta gittiğini biliyorum ben, dedi. Ve sinirli hırslı bakışını prense dikerek, neymiş o, rahip mi ne, diye sordu. Maman, dedi Alexandra. Aglae hırsla ayağını yere vurdu. Hanımefendi sözcükleri tek tek söyleyerek, karışmayın Alexandra Ivanovna, dedi. Ben de bilmek istiyorum. Prens, şu koltuğa buyurun, karşıma. Hayır hayır şuraya, ışığa doğru geçin ki sizi iyice seçebileyim. Anlatın bakalım hangi rahipmiş bu? Prens dikkatli ve ciddi bir tavırla, Rahip Pafnuti efendim, dedi. Pafnuti mi? O da neyin nesiymiş? Generalin karısı gözlerini prensten ayırmadan sabırsız ve sert bir tavırla birbiri ardınca soruyor, prensin verdiği yanıtları baş sallayarak izliyordu. Prens açıkladı. Rahip Pafnuti 14. yüzyılda Volga bölgesinde bugünkü Kostroma ilindeki bir manastırın başındaydı. Tam bir aziz hayatı yaşardı. Zaman zaman Orda'ya giderek işlerin düzenlenmesine yardım ederdi. Dipnot, Orda, Rusya'nın Tatar işgalinde bulunduğu sıradaki yönetim merkezi. Bir bildirinin altındaki imzasını gördüm. Yazısını o kadar beğendim ki aklımda tuttum. Demin general bana bir iş vermek için yazımı görmek istedi. Çeşitli yazı örnekleri arasında tıpkı Rahip Pafnuti'nin el yazısıyla işte Rahip Pafnuti imzasını attı cümlesini de yazdım. General çok beğendi. Az önce söylediği buydu. Generalin karısı kızına, Aglae unutma şu Pafnuti'yi, dedi. Yaz bir yere istersen. Nasıl olsa benim aklımdan çıkar. Gene de ben daha ilginç biri sanmıştım. Nerede o yazı? Sanırım generalin bürosunda, masanın üstünde kaldı. Hemen birini gönderip getirtmeli. İsterseniz ben size başka bir zaman yeniden yazarım. Elbette maman, dedi Alexandra. Ama şimdi kahvaltı etsek, acıktık. Hanımefendi kabul etti. Olur. Buyurun prens. Çok acıktınız mı? Acıktım doğrusu. Teşekkür ederim. Pek naziksiniz. Üstelik işte tuhaf bir adam değilsiniz. Oysa bize başka türlü söylemişlerdi. Buyurun gidelim. Şöyle karşıma geçin prens. Sizi görmek istiyorum. Prensi masaya hanımefendi oturttu. Alexandra, Adelaide, prense ikram edin. Nesi hasta bu adamın sanki? Bence peçeteye de gerek yok. Prens, yemek yerken size peçete bağlarlar mıydı? Evet, 6-7 yaşımdayken. Şimdi yemekte peçeteyi dizlerime koyuyorum. Doğrusu da bu zaten. Bir takım hastalık nöbetleriniz falan varmış. Prens biraz şaşırmıştı. Hastalık nöbetleri mi? Artık arada bir geliyor. Gene de bilmem. Buranın ikliminin bana pek yaramayacağını söylüyorlar. Generalin karısı kızlarına döndü. İyi konuşuyor, diye başını salladı. Ummazdım doğrusu. Demek söylenenlerin asla astarı yokmuş. Rica ederim prens. Hem yiyin hem anlatın. Nerede doğup nerede yetiştiğinizi bilmek isterim. Beni çok ilgilendirdiniz. Prens teşekkür etti ve büyük bir iştahla önündekileri yemeye devam ederken sabahtan beri birkaç kez anlattıklarını bir kez daha tekrarladı. Hanımefendinin dinledikçe hoşnutluğu artıyor, genç kızlar da konuşmayı büyük bir ilgiyle izliyorlardı. Akrabalıkları doğruydu. Prens soy ağacını çok iyi biliyordu. Ama bütün uğraşmalarına karşın prensle generalin karısı arasında doğrudan doğruya bir akrabalık bulunamadı. Ancak büyükannelerle dedeler arasında uzaktan bir akrabalık vardı. O zamana kadar kendi soyu üzerine konuşmak fırsatını elde edemeyen generalin karısı bu konudan o kadar hoşlandı ki sofradan pek hoşnut ve heyecanlı kalktı. Oturma odasına geçelim, dedi. Kahveleri oraya getirsinler. Bakın şöyle bir oturma odamız var. Daha doğrusu bu benim küçük salonum. Konuğumuz olmadığı zamanlar hep burada toplanırız. Herkes kendi işiyle uğraşır. En büyük kızım Alexandra ya piyano çalar ya dikiş diker. Adelaide peyzajlar, portreler yapar. Hiçbirini de bitiremez ya. Aglae boş boş oturur. Ben de onun gibiyim. Neyi elime alsam düşürüyorum. Hiçbir şey beceremiyorum. Geldik zaten. Hadi prens, oturun şöyle şömineye yakın. İstediğiniz konuyu açabilirsiniz. Sizin herhangi bir konuyu nasıl ele alacağınızı bilmek istiyorum. Sizinle ilgili izlenimlerimi ilk görüşmemizde Prenses Belokonskaya'ya aktaracağım. Herkesin sizinle ilgilenmesini istiyorum. Haydi başlayın bakalım. Ama maman, insan durup dururken anlatacak şey bulamaz ki. Adelaide sehpasını düzelterek fırçalarıyla paletini aldı. Taş basması bir resimden kopya ettiği peyzaj üzerinde çalışmaya koyuldu. Alexandra ile Aglae yan yana küçük bir kanepeye geçtiler. Ellerini kavuşturarak dinlemeye hazırlandılar. Prens bütün dikkatlerin üzerinde toplandığını hissetti. Ben olsam böyle ısmarlama konuşmayı dünyada beceremezdim doğrusu, dedi Aglae. Neden olmasın? Dili var ya, anlatışını öğrenmek istiyorum. Dilediğinizi anlatın prens. Söz gelimi İsviçre'yi beğendiniz mi? İlk izlenimleriniz neler oldu? Unutulmaz anılarım var, diye başladı prens. Sabırsız Lizaveta Prokofyevna hemen sözünü keserek kızlarına, ''Gördünüz mü? Başladı.'' dedi. Alexandra, ''Bırakın da konuşsun anne.'' diye onu susturdu. Sonra Aglae'ye döndü. Yavaş sesle, ''Bu prens belki budala falan değil de dolandırıcının biri.'' ''Olabilir, bana da öyle geliyor. Ama bu doğruysa çok bayağı doğrusu. Acaba bir çıkarı falan mı var?'' Prens devam etti. ''Çok etkiledi beni İsviçre. Beni Rusya'dan alıp götürdükten sonra bir takım Alman kentlerinden geçirmişlerdi. Hepsini yalnızca seyrediyor, ağzımı açıp bir şeyler söylemiyordum. Hatırladığıma göre öğrenmek istediğim bir şey de yoktu. Bu tam hastalığımın en şiddetli ve buhranlı dönemine rastlıyor. Nöbet sırasında tam bir budala haline geliyordum. Belleğimi bile kaybediyordum. Beynim çalıştığı halde düşüncelerimde mantıklı bir akış yoktu. Bir türlü kafamı toparlayamıyordum. Nöbet kesilince gene şimdiki sağlıklı normal halime dönüyordum. Hiç unutmam, içimde öyle dayanılmaz bir hüzün vardı ki ağlamak istiyordum. Şaşkınlık, merak içindeydim. Çevremde her şey bana yabancıydı. Bunun etkisi altındaydım. Çevremde her şey beni eziyordu. Bir akşam İsviçre girişinde, Basel'de, kent çarşısında bir eşeğin anırmasıyla birdenbire karmaşık ruh durumundan sıyrıldığımı hatırlıyorum. Nedense pek garibime gitti bu eşek. Ve o anda kafamın içi aydınlanıverdi. Generalin karısı, eşek mi? Tuhaf doğrusu, dedi. Ama pek tuhaf da sayılmaz. Aramızdan eşeğe aşık olanlar bile çıkıyor. Gülen kızlarına öfkeli öfkeli baktı. Mitolojide bile varmış bunlar. Devam edin prens. Eşeklere sevgim o zaman başladı. Çok severim eşekleri. Sonra eşekler hakkında bilgi toplamaya başladım. O zamana kadar bu hayvanı hiç görmemiştim. Eşeğin çok yararlı bir hayvan olduğunu hemen anladım. Çalışkan, güçlü, sabırlı, ucuz, her şeye katlanan bir hayvan. Bu eşek yüzünden o anda bütün İsviçre gözüme şirin göründü. Kederli halim uçtu gitti. Tuhaf doğrusu ama bırakalım bu konuyu artık. Sen de ne diye gülüyorsun hep Aglae? Sen de öyle Adelaide. Prens çok güzel anlattı. Bir eşek görmüş o. Sen de gördün mü? Avrupa'ya da gittin mi? Adelaide, bir eşek gördüm ama, dedi. Ben anırmasını bile duydum, diye Agda'ya yetişti. Üçü yeniden güldüler, prens de onlara katıldı. Generalin karısı, çok ayıp ediyorsunuz, dedi. Kusurlarına bakmayın prens, aslında hepsi iyi kalplidirler. Onlarla hem atışır hem sevişiriz. Havai, hoppa, delişman kızlardır. Aman efendim, diye güldü prens. Ben de onların yerinde olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Ama ne olursa olsun eşekten yanayım ben. İyi kalpli, yararlı bir yaratıktır. Siz de iyi bir yaratık mısınız prens? Bunu yalnızca merakımdan soruyorum. Gene gülüştüler. Hanımefendi haykırdı. Şu kahrolası eşek de nereden dilimize dolaştı? Aklımdan bile geçmezdi. Emin olun prens, hiçbir kastınız yoktu, değil mi? Bundan hiç kuşkum yok. Prens durmadan gülüyordu. Generalin karısı, gülmekle ne iyi ediyorsunuz, dedi. Altın gibi bir gençsiniz. Kötü yanlarım da vardır. Ama ben iyi bir insanım, diye birden söze girdi hanımefendi. Daha doğrusu her zaman iyiyim. Bu da benim tek kusurum. İnsan her zaman iyi olmamalı. Çoğu zaman bu kızlara da, Ivan Fedorovic'e de kızarım. Ama işin kötüsü, asıl kızınca iyi olurum. Az önce siz gelmeden de kızgındım. İşi aptallığa vuruyordum. Bana bazen böyle bir hal gelir, çocuklaşırım. Aglaya bana bir ders verdi. Sağ ol kızım. Ama hepsi saçma bunların. Göründüğüm ve kızlarımın beni göstermek istedikleri kadar budala değilim. Oldukça kişilik sahibiyim. Ve öyle olur olmaz şeylerden utanç duymam. Bunları bir art niyetle söylemiyorum. Buraya gel Aglaya. Öp bakayım beni. Aglaya onu sevgiyle dudaklarından ve ellerinden öptü. Hadi bu kadar sevişmek yeter. Siz devam edin prens. Belki eşekten daha ilgi çekici konularınız da vardır. Böyle birdenbire bir konu bulup çıkarmanız tuhafıma gidiyor doğrusu, dedi Adelaide. Ben olsam dünyada beceremem. Ama prens becerir. Zeki adam çünkü. Senden en az 10, belki 12 kat zeki. Bunu sonradan anlayacaksın sanırım. Siz de bu söylediklerimi kanıtlayın prens. Hadi devam edin. Gerçekten şu eşek konusunu bırakalım. Avrupa'da eşekten başka ne gördünüz? Eşek konusu da oldukça inceydi, diye söze karıştı Alexandra. Prens hastalığını ve dış etkinin kendisini çevresindeki her şeyi nasıl hoş görür hale getirdiğini çok güzel anlattı. Ben insanların nasıl delirdiklerini, sonra da nasıl iyileştiklerini merak eder dururdum. Hele böyle ansızın olunca. Değil mi? Diye bağırdı hanımefendi. Bak, arada bir sen de akıllı oluyorsun. Hadi yeter artık bu kadar zevzeklik. İsviçre doğasını anlatıyordunuz sanırım prens. Devam etsenize. Lucerne geldik, gölü geçtik. Gölün güzelliğini hissettiğim halde içimi kaplayan ağırlıktan kendimi kurtaramıyordum. Niçin? Diye sordu Alexandra. Bilmiyorum, doğayı seyretmek bana nedense hem has hem de huzursuzluk verir. Ama bu hastalığım sırasında oluyordu. Adelaide, oysa ben olsam gözlerimi bile ayıramazdım, dedi. Bir daha Avrupa'ya ne zaman gideceğiz kim bilir. 2 yıldır tabloma bir türlü konu bulamıyorum. Doğu ve güney çok işlendi. Anlaşılan ben bakmasını bilmiyorum. Prens, tablom için bir konu bulsanıza. Hiç anlamadığım bir iş. Bana kalırsa insan gördüğünü çizmeli. Ne gizemli konuşmalar bunlar, diye kesti generalin karısı. Hiçbir şey anlamıyorum. Bakmasını bilemiyorum ne demekmiş. Gözlerin var ya, bak. Burada bilemediğini Avrupa'dan öğrenemezsin. Hadi prens, siz anlatın hiç olmazsa nasıl baktığınızı. Evet, en iyisi bu, dedi Adelaide. Prens, nasıl bakılacağını öğrenmişsinizdir Avrupa'da. Bilmem ki, ben orada sağlığımı düzelttim. Bakmayı öğrenip öğrenmediğimi bilmiyorum. Gene de hemen hemen her zaman mutluydum. Aglaya, mutlu mu? Diye bağırdı. Siz mutlu olabilir misiniz? O halde ne diye bakmayı bilmediğinizi söylüyorsunuz? Üstelik bize bile öğretirsiniz siz. Öğretseniz ne iyi olurdu? Diye güldü Adelaide. Prens de gülüyordu. Benden bir şey öğrenemezsiniz. Çünkü Avrupa'da bulunduğum sürece o İsviçre köyünden dışarıya hemen hemen adımımı bile atmadım. Arada bir yakın yerlere giderdim. O kadar. Ne öğretebilirim size? Başlangıçta can sıkıntım kaybolur gibi olmuştu. Sonraları gitgide kendimi iyileşmiş hissettim. Her geçen gün benim için bir kat daha değerleniyordu. Akşamları huzur içinde yatıyor, sabahları mutlu kalkıyordum. Ama neden böyle olduğumu açıklayamam şimdi. Alexandra, hiçbir yere gitmek istemiyor muydunuz? Diye sordu. Sizi çeken hiçbir yer yok muydu? Başlangıçta vardı. O zamanlar büyük heyecan içindeydim. Hep nasıl yaşayacağımı, ileride neler olacağını düşünürdüm. Zaman zaman kabıma sığamaz olurdum. İnsan yalnız kalınca bu duruma sık sık düşer. Yakınlarda küçük bir çağlayan vardı. Dağın yüksekçe bir yerinden dikine beyaz gürültülü köpükler çıkararak ince bir şerit halinde düşüyordu. Çok yüksekte olduğu halde alçak görünüyor, yarım verslik uzaklık insana 50 adımlık yer gibi geliyordu. Geceleri şırıltısını dinlemeyi pek severdim. O dakikalarda huzursuzluğum bir kat daha artıyordu. Bazen öğleleri dağlarda dolaşırken bir yerde tek başıma duruverirdim. Çevrem yıllanmış iri sakız çamlarıyla kaplı, üstteki kayalardan birinde orta çağdan kalma eski bir şatonun yıkıntıları, bizim köy aşağıda, ta uzaklarda, güneş pırıl pırıl masmavi gök alabildiğine sessizlik. O anda sanki bir ses beni bir yerlere çağırırdı. Gözümün doğrusuna yürüsem, göğün yerle birleştiği çizgiyi geçince bütün bilinmezlerin çözüleceği inancına kapılırdım. Gözümün önünde yepyeni, yaşadığımdan bin kat daha hareketli, gürültülü bir hayat canlanırdı. Napoli gibi bir kenti düşünürdüm. Saraylarla dolu, gürültülü, parıltılı bir hayat. Hayalin sınırı mı var? O sıralar hapishanelerde de bambaşka bir dünya bulabileceğim düşüncesine kapılmıştım. Böylesine güzel sözleri en son 12 yaşımdayken okuma kitabımda rastlamıştım, dedi Aglay. Adelaide da, bunlar hep felsefe, diye atıldı. Siz bir filozof olmalısınız. Bizi aydınlatmaya geldiniz besbelli.